Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kar, Orhan Pamuk, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2002. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. 12 yıldır Almanya'da sürgün olan şair K, Türkiye'ye dönüşünden 4 gün sonra bir röportaj için Kars şehrinde bulur kendini. Ağır ağır ve hiç durmadan yağan karın altında sokak sokak, dükkan dükkan bu hüzünlü ve güzel şehri ve insanları tanımaya çalışır. Kars'ta ağzına kadar işsizlerle dolu çayhaneler, dışarıdan gelmiş ve kardan mahsur kalmış gezgin bir tiyatro kumpanyası, intihar eden ve türban direnişi yapan kızlar, çeşitli siyasal gruplar, dedikodular, söylentiler, Kar Palas Oteli ve sahibi Turgut Bey ile kızları İpek ve Kadife ve K için bir aşk ve mutluluk vaadi vardır. Rüyaya. Dikkatimiz şeylerin tehlikeli kenarına, dürüst hırsıza, şefkatli katile, batıl inançlı ateiste, Robert Browning, Papaz Blougram'ın maruzatı. Edebi bir eserde siyaset, bir konserin ortasında patlayan tabanca gibi kaba ama göz ardı edemeyeceğimiz bir şeydir. Şimdi çok çirkin şeylerden söz edeceğiz. Stendhal, Parma Manastırı. Yok edin halkı, kırın, susturun onları. Çünkü Avrupa aydınlanması halktan çok daha önemlidir. Dostoyevski, Karamazov kardeşlerin çalışma notları. İçimdeki batılı huzursuz olmuştu. Joseph Conrad, Batılı Gözler Altında. 1. Karın Sessizliği. Kars'a gidiş. Karın sessizliği diye düşünüyordu otobüste şoförün hemen arkasında oturan adam. Bu bir şiirin başlangıcı olsaydı, içinde hissettiği şeye karın hissetsizliği derdi. Onu Erzurum'dan Kars'a götürecek otobüse son anda yetişmişti. İstanbul'dan 2 gün süren karlı fırtınalı bir otobüs yolculuğundan sonra Erzurum garajına varmış, kirli ve soğuk koridorlarda elinde çantası, kendisini Kars'a götürecek otobüslerin nereden kalktığını öğrenmeye çalışırken biri, bir otobüsün hemen kalkmakta olduğunu söylemişti. Yetiştiği Magirus marka eski otobüsün muavini, kapattığı bagajı yeniden açmak istemediği için acelemiz var demişti. Bu yüzden şimdi bacaklarının arasında duran koyu vişne rengi Bali marka büyük el çantasını yanına almıştı. Pencere kenarında oturan yolcunun üzerinde 5 yıl önce Frankfurt'ta bir Kaufhof'tan aldığı kül rengi kalın bir palto vardı. Kars'ta geçireceği günlerde bu yumuşacık tüylü, güzel paltonun kendisi için hem utanç ve huzursuzluk hem de güven kaynağı olacağını şimdiden söyleyelim. Otobüs yola çıktıktan hemen sonra cam kenarında oturan yolcu belki yeni bir şey görürüm diye gözlerini dört açıp Erzurum'un kenar mahallelerini, küçücük ve yoksul bakkal dükkanlarını, fırınları, kırık dökük kahvehanelerin içlerini seyrederken kar serpiştirmeye başlamıştı. İstanbul'dan Erzurum'a yol boyunca yağan kardan daha güçlü ve iri taneliydi. Cam kenarında oturan yolcu yol yorgunu olmayıp gökten kuş tüyleri gibi inen iri tanelere biraz daha dikkatli etseydi, yaklaşmakta olan güçlü kar fırtınasını sezebilir, belki de bütün hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmış olduğunu ta baştan anlayıp geri dönebilirdi. Ama geri dönmek aklında yoktu hiç. Akşam çökerken yeryüzünden daha aydınlık görünen göğe gözlerini dikmiş, gittikçe irileşen ve rüzgarda savrulan kar tanelerini yaklaşmakta olan bir felaketin belirtileri olarak değil, çocukluğundan kalma bir mutluluk ve saflığın en sonunda geri gelen işaretleri olarak seyrediyordu. Cam kenarında oturan yolcu, çocukluğunu ve mutluluk yıllarını yaşadığı şehre, İstanbul'a 12 yıldan sonra ilk defa bir hafta önce annesinin ölümü üzerine dönmüş ve orada 4 gün kalmıştı. Hiç hesapta olmayan bu kar yolculuğuna da çıkmıştı. Yağan olağanüstü güzellikteki karın onu yıllar sonra görebildiği İstanbul'dan bile daha mutlu kıldığını hissediyordu. Şairdi ve yıllar önce yazdığı ve Türk okuyucusunun pek az tanıdığı bir şiirinde karın hayatta bir kere rüyalarımızda da yağdığını yazmıştı. Kar rüyalarda yağdığı gibi uzun uzun, sessizce yağarken cam kenarında oturan yolcu yıllardır tutkuyla aradığı masumiyet ve saflık duygularıyla arındı ve kendini bu dünyada evinde hissedebileceğine iyimserlikle inandı. biraz sonra da uzun zamandır yapmadığı ve aklından hiç geçmeyen bir şeyi yaptı ve koltuğunda uyuyakaldı. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce biraz bilgi verelim. 12 yıldır Almanya'da siyasi sürgün hayatı yaşıyordu. Ama hiçbir zaman siyasetle fazla ilgilenmiş değildi. Asıl tutkusu, bütün düşüncesi şiirdi. 42 yaşındaydı, bekardı ve hiç evlenmemişti. Kıvrıldığı koltukta fark edilmiyordu ama Türkler için uzunca sayılabilecek bir boyu, yolculukta daha da solan açık bir teni, kumral saçları vardı. Yalnızlıktan hoşlanan sıkılgan biriydi. Uyuyakaldıktan biraz sonra başının otobüsün sarsıntısıyla yanındaki yolcunun omzuna, sonra da göğsüne düştüğünü bilseydi çok utanırdı. Gövdesi komşunun üzerine düşen yolcu iyi niyetli, doğru düzgün bir insandı ve bu özellikleri yüzünden özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Bu rahatsız oturuşu ile daha fazla uyuyamayacağını anladığım yolcunun adının Kerim Alakuşoğlu olduğunu ama bundan hiç hoşlanmadığı için kendisinin adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini ve bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Kahramanımız daha okul yıllarındayken ödev ve sınav kağıtlarına adını inatla K diye yazar, üniversitede yoklama kağıdına K diye imzalar, bu konuda öğretmenleri ve devlet memurlarıyla her seferinde kavga çıkarmayı göze alırdı. Annesine, ailesine, dostlarına kabul ettirdiği bu adla şiir kitaplarında yayınladığı için K adının Türkiye'de ve Almanya'daki Türkler arasında küçük ve esrarlı bir ünü vardı. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun sevgili K. Ama sizi kandırmak istemem. K'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. Horasan'dan sonra otobüs kuzeye, Kars'a doğru saptı. Kıvrılarak yükselen yokuşların birinde birdenbire bir at arabası belirip şoför sıkı bir fren yapınca K hemen uyandı. Otobüsün içinde oluşan o birlik beraberlik havasına katılması çok vakit almadı. Dönemeçlerde kayalık uçurum kenarlarında otobüs yavaşladıkça şoförün hemen arkasında oturmasına rağmen o da arkadaki yolcular gibi yolu daha iyi görebilmek için ayağa kalkıyor. Buğulanan ön camı şoföre yardım şevkiyle silen bir yolcuya gözden kaçan bir köşeyi parmağıyla işaret edip göstermeye çalışıyor. Yardımı fark edilmemişti. Tipi azıtınca bir anda bembeyaz kesen ön cama silecekler yetişemeyince şoför gibi o da artık hiç gözükmeyen asfaltın nereye doğru uzandığını çıkarmaya çalışıyordu. Yol işaretleri kar tuttuğu için okunmuyordu. Tipi iyice bastırınca şoför uzak ışıklarını kapattı ve yarı karanlıkta yol daha belirginleşirken otobüsün içi karanlıklaştı. Korkular içindeki yolcular birbirleriyle hiç konuşmadan karlar altındaki fakir kasabacıkların sokaklarına, kırık dökük tek katlı evlerin soluk lambalarına, uzak köylerin şimdiden kapanmış yollarına ve lambaların belli belirsiz aydınlattığı uçurumlara baktılar. Konuşurlarsa fısıldaşarak konuşuyorlardı. Kucağına düşerek uyuyakaldığı koltuk komşusu K'ya böyle bir fısıltıyla Kars'a ne amaçla gittiğini sordu. K'nın Kars'ın yerlisi olmadığını anlamak kolaydı. Gazeteciyim diye fısıldadı K. Bu doğru değildi. Belediye seçimleri ve intihar eden kadınlar için gidiyorum. Bu doğruydu. Kars'ta belediye başkanının öldürüldüğünü ve kadınların intihar ettiğini bütün İstanbul gazeteleri yazmışlar dedi koltuk komşusu. K'nın gurur mu, utanç mı olduğunu çıkaramadığı kuvvetli bir duyguyla. 3 gün sonra Kars'ta karlar altındaki Halit Paşa Caddesi'nde gözlerinden yaşlar akarken tekrar karşılaşacağı bu ince, yakışıklı köylüye kar yolculuk boyunca ara ara konuştu. Kars'taki hastane yeterli olmadığı için annesini Erzurum'a götürdüğünü, Kars yakınlarındaki köyünde hayvancılık yaptığını, zar zor geçindiklerini ama isyancı olmadığını, kendisi için değil, K'ya açıklamadığı esrarengiz nedenlerden ülkesi için üzüldüğünü, K gibi okumuş yazmış birinin Kars'ın dertleri için ta İstanbul'dan gelmesine memnun olduğunu öğrendi. Yalın sözlerinde, konuşurkenki mağrur halinde K'da saygı uyandıran soylu bir yan vardı. Adamın varlığının kendisine huzur verdiğini hissetmişti K. Almanya'da 12 yıl boyunca hissetmediği türden bu huzuru, K kendinden güçsüz birisini anlayıp ona şefkat duymaktan hoşlandığı zamanlardan hatırlıyordu. Böyle zamanlarda dünyaya acıma ve sevgi duyduğu adamın gözüyle bakmaya çalışırdı. K bunu yapınca bitip tükenmeyen kar fırtınasından daha az korktuğunu, uçurma yuvarlanmayacaklarını, geç de olsa otobüsün Kars'a varacağını anladı. Otobüs karlar altındaki kar sokaklarına saat 10'da, 3 saat gecikmiş olarak girdiğinde kar şehri hiç tanıyamadı. 20 yıl önce buraya buharlı trenle geldiği bahar gününde, karşısına çıkan istasyon binasının da, arabacının onu bütün şehri dolaştırdıktan sonra götürdüğü her odası telefonlu Cumhuriyet Oteli'nin de nerede olduğunu çıkaramadı. Karın altında her şey silinmiş, kaybolmuş gibiydi. Garajlarda bekleyen bir iki at arabası geçmişi hatırlatıyordu ama şehir yıllar önce Kaan'ın gördüğünden ve hatırladığından çok daha kederli ve yoksuldu. Kaan otobüsün buz tutmuş pencerelerinden son 10 yılda Türkiye'nin her yerinde benzerleri yapılmış beton apartmanları, her yeri birbirine benzeten plexiglas panoları ve sokakların bir yanından öbür yanına gerilmiş iplerin üzerine asılmış seçim afişlerini gördü. Otobüsten inip ayağı yumuşacık kara değer değmez, pantolonunun paçalarından keskin bir soğuk girdi. İstanbul'dan telefon edip yer ayırttığı Kar Palas Oteli'ni sorarken, otobüsün muavininden bavullarını alan yolcular arasında tanıdık yüzler gördü ama kar altında bu kişilerin kim olduklarını çıkaramadı. Otele yerleştikten sonra gittiği Yeşil Yurt lokantasında yeniden gördü onları. Yıpranmış, yorgun ama hala yakışıklı ve havalı bir erkekle, onun hayat arkadaşı olduğu anlaşılan şişman ama hareketli bir kadın. K onları İstanbul'dan, 1970'lerin bol sloganlı siyasal tiyatrolarından hatırlıyordu. Adamın adı Sunay Zaim'di. Dalgın dalgın onları seyrederken, kadının ilkokuldan sınıf arkadaşı bir kıza benzediğini de çıkardı. K tiyatrocu çevrelerine özgü solgun ve ölü teni masadaki diğer erkeklerde de gördü. Bu karlı Şubat gecesinde, bu unutulmuş şehirde, bu küçük tiyatro kumpanyasının ne işi vardı? 20 yıl önce kravatlı memurların devam ettiği bu lokantadan çıkmadan önce, K bir başka masada 1970'lerin eli silahlı solcu kahramanlarından birini de gördüğünü sandı. Yoksullaşıp soluklaşan Kars ve lokanta gibi, hatıraları da kar altında silinmiş gibiydi. Sokaklarda kar yüzünden mi kimse yoktu, yoksa bu donmuş kaldırımlarda zaten hiçbir zaman mı kimse olmazdı? Duvarlardaki seçim afişlerini, dershane ve lokanta ilanlarını ve valiliğin yeni astığı, üzerinde insan Allah'ın bir şaheseridir ve intihar bir küfürdür yazan intihar karşıtı posterleri dikkatle okudu. Pencereleri buz tutmuş yarı dolu bir çayhanede televizyon seyreden erkekler kalabalığını gördü ha. Hafızasında Kars'ı özel bir yer yapan Rus yapısı, eski taş binaları görmek biraz olsun içini rahatlattı. Kar Palas Oteli, Baltık mimarisiyle yapılmış zarif Rus yapılarından biriydi. İki katlı, ince, uzun yüksek pencereli binaya bir avluya açılan bir kemerin altından geçilerek giriliyordu. 110 yıl önce at arabaları rahatça geçsin diye, yüksek yapılan bu kemerin altından geçerken K, belli belirsiz bir heyecan duydu. Ama o kadar, yorgundu ki, üzerinde durmadı bunun. Gene de bu heyecanının K'nın Kars'a geliş nedenlerinden biriyle ilgili olduğunu söyleyeyim. 3 gün önce K, İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyarete gittiğinde, gençlik arkadaşı Taner'i görmüş, o da K'ya Kars'ta belediye seçimleri yapılacağını, ayrıca tıpkı Batman'da olduğu gibi Kars'ta da genç kızların tuhaf bir intihar hastalığına yakalandıklarını anlatmış, bu konularda yazmak ve 12 yıldan sonra gerçek Türkiye'yi görüp tanımak istiyorsa Kars'a gitmesini, başka kimsenin hevesli olmadığı bu iş için ona geçici bir basın kartı verilmesini önermiş ve ayrıca üniversite arkadaşları güzel İpek'in de Kars'ta olduğunu eklemişti. Muhtardan ayrılmış olmasına rağmen İpek orada Kar Palas Oteli'nde babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Cumhuriyette politik yorumlar yapan Taner'in sözlerini dinlerken K, İpek'in güzelliğini hatırladı. Otelin yüksek tavanlı lobisindeki televizyona bakan katip Cavit'in anahtarını verdiği ikinci kattaki 203 numaralı odaya çıkıp kapıyı kapattıktan sonra K rahatladı. Kendini dikkatle dinlemişti. Yol boyunca korktuğunun aksine ne aklı ne de yüreği İpek'in otelde olup olmamasıyla ilgiliydi. Aşık olmaktan, sınırlı aşk hayatlarını yalnızca bir dizi acı ve utanç olarak hatırlayanların kuvvetli içgüdüsüyle ölesiye korkardı Kaan. Gece yarısı, üzerinde pijamaları, karanlık odasında yatağına girmeden önce perdeyi hafifçe araladı. Karın kocaman tanelerle hiç durmadan yaşını seyretti. 2. Şehrimiz huzurlu bir yerdir. Uzak mahalleler. Kar şehrinin kirinin, çamurunun ve karanlığının örtülerek unutulduğu bir saflık duygusu uyandırırdı hep onda ama K, Kars'ta geçirdiği ilk gün kar ile ilgili bu masumiyet duygusunu kaybetti. Burada kar yorucu, bıktırıcı, yıldırıcı bir şeydi. Bütün gece yağmıştı. Kaz sabah sokaklarda yürür, işsiz Kürtlerle dolu kahvehanelerde oturur, hevesli bir gazeteci gibi elinde kağıt kalem seçmenlerle görüşür, yoksul mahallelerin dik ve buzlu yollarını tırmanır, eski belediye başkanı, vali muavini ve intihar eden kızların yakınlarıyla görüşürken kar hiç dinmedi. Çocukluğunda, Nişantaşı'ndaki güvenli evlerinin penceresinden ona bir masalın parçasıymış gibi gelen karlı sokak görüntüleri, şimdi yıllardır hayallerini içinde son bir sığınak olarak taşıdığı bir orta sınıf hayatının ve hayal bile etmek istemediği sonu umutsuz bir yoksulluğun başlangıcı gibi gözüküyordu. Sabah daha şehir yeni uyanırken yağın kara aldırmadan Atatürk Caddesi'nden aşağıya, Gecekondu mahallelerine, Kars'ın en fakir semtlerine, Kalealtı mahallesine doğru hızlı hızlı yürüdü. Dalları kar tutmuş iğde ve çınar ağaçlarının altından hızlı hızlı ilerlerken, pencerelerinden dışarıya soba boruları çıkan eski ve yıpranmış Rus binalarına, odun depolarıyla elektrik trafosu arasında yükselen bin yıllık boş Ermeni kilisesinin içine yağan kara, buz tutmuş Kars çayının üzerindeki 500 yıllık taş köprüden her geçene havlayan kabadayı köpeklere, kar altında iyice boş ve terk edilmiş gözüken Kalealtı mahallesinin küçük gece kondularından tüten incecik dumanlara bakıp öylesine kederlendi ki, gözlerinde yaşlar birikti. Derenin karşı yakasına erkenden fırına yollanmış biri erkek, biri kız, iki çocuk kucaklarında, sıcak ekmekler aralarında itişerek öyle bir mutlulukla gülüşüyorlardı ki, kağ da onlara gülümsedi. Yoksulluk ya da çaresizlik değildi içine bu kadar işleyen. Şehrin her yerinde, fotoğrafçı dükkanlarının boş vitrinlerinde, kağıt oynayan işsizlerle tıkış tıkış kalabalık çayhanelerin buzlu camlarında, karla kaplı boş meydanlarda daha sonra hep göreceği tuhaf ve güçlü bir yalnızlık duygusuydu. Sanki burası herkesin unuttuğu bir yerdi ve kar sessizce dünyanın sonuna yağıyordu. Sabah Kaan'ın talihi yaver gitti ve herkesin merak edip elini sıkmak isteyeceği İstanbullu ünlü bir gazeteci gibi karşılandı. Vali muavininden en yoksuluna kadar herkes ona kapısını açıp konuştu. Kaan'ı Karslılara 320 satışlı Serhat Şehir gazetesini çıkaran, bir zamanlar Cumhuriyet gazetesine yerel haberler yollayan, çoğu yayımlanmazdı, Serdar Bey tanıttı. Ka, sabah otelinden çıkar çıkmaz ilk iş yerel muhabirimiz diye İstanbul'dan adı verilen bu eski gazeteciyi gazetesinin kapısında bulmuş, bütün Kars'ı tanıdığını hemen anlamıştı. Kars'ta geçireceği 3 gün boyunca Ka'ya yüzlerce kere sorulacak soruyu Serdar Bey sordu ilk. Serhat şehrimize hoş geldiniz üstad, ama burada ne işiniz var? Ka seçimleri izlemeye ve intiharcı kızlar hakkında belki bir yazı yazmaya geldiğini söyledi. İntiharcı kızlar Batman'daki gibi abartılıyor dedi gazeteci. Emniyet müdür yardımcısı Kasım Bey'e çıkalım. Ne olur ne olmaz, geldiğinizi bilsinler. Kasabaya gelen yabancıların gazeteci de olsalar polise bir görünmeleri, ta 1940'lardan gelen bir taşra alışkanlığıydı. Yıllar sonra ülkesine geri dönen bir siyasal sürgün olduğu ve hiç konuşulmasa da PKK'lı gerillaların varlığı bir şekilde hissedildiği için K karşı çıkmadı. Ağır ağır yağan karın altında yemiş halinden, sıra sıra nalburların ve yedek parçacıların dizildiği Kazım Karabekir Caddesi'nden, hüzünlü işsizlerin televizyona ve yağan kara baktığı çayhanelerin, kocaman kaşar peyniri tekerlerinin sergilendiği mandıra, dükkanların önünden yürüyüp bütün şehri çaprazlamasına 15 dakikada geçtiler. Serdar Bey yolda durup K'ya eski belediye başkanının vurulduğu köşeyi gösterdi bir ara. Bir söylentiye göre basit bir belediye sorunu, kaçak bir balkonun yıkılması yüzünden vurulmuştu başkan. Katil, cinayetten sonra kaçtığı köyündeki evinin samanlığında silahıyla birlikte olaydan 3 gün sonra yakalanmıştı. Bu 3 gün boyunca o kadar çok dedikodu yapılmıştı ki, suçu onun işlediğine önce hiç kimse inanmamış, cinayet nedeninin bu kadar basit olması hayal kırıklığı yaratmıştı. Kars Emniyet Müdürlüğü, Ruslardan ve Ermeni zenginlerden kalan ve çoğu devlet binası olarak kullanılan eski taş yapıların sıralandığı Faik Bey Caddesi boyunca uzanan 3 katlı, uzun bir binaydı. Emniyet Müdür Yardımcısını beklerken Serdar Bey, K'ya işlemeli yüksek tavanları gösterip binanın 1877-1918 Rus dönemi sırasında zengin bir Ermeninin 40 odalı konağı, daha sonra da bir Rus hastanesi olduğunu söyledi. Bira göbekli Emniyet Müdür Yardımcısı Kasım Bey koridora çıkıp onlara odasını aldı. K onun Cumhuriyet gazetesini solcu bulduğu için okumadığını, Serdar Bey'in birisini şairliği yüzünden övmesinin onda olumlu bir etki yapmadığını ama Kars'ın en çok satan yerel gazetesinin sahibi olduğu için ondan çekindiğini de hemen anladı. Serdar Bey'in sözü bitince, "Koruma ister misiniz?" dedi Kaya. "Nasıl?" "Yanınıza bir sivil adamımızı veririm, rahat edersiniz." "Buna ihtiyacım var mı?" dedi K. doktorun artık bastonla yürümesini önerdiği hastanın telaşıyla. "Şehrimiz huzurlu bir yerdir. Bölücü teröristleri kovaladık. Ama ne olur ne olmaz." "Kars huzurlu bir yerse ihtiyacım yok," dedi K. İçinden emniyet müdür yardımcısının şehrin huzurlu bir yer olduğunu bir kere daha belirtmesini istedi ama Kasım Bey bu sözü tekrarlamadı. İlk olarak şehrin kuzeyindeki en yoksul mahallelere, Kale Altına ve Bayrampaşa'ya gittiler. Hiç durmamacasına yağan karın altında Serdar Bey taş, briket ve oluklu kaplama malzemesiyle yapılmış gecekonduların kapılarını vuruyor, açan kadınlara evin erkeğini soruyor, kendisini tanırlarsa güven verici bir edayla bu ünlü gazeteci arkadaşın seçim vesilesiyle İstanbul'dan Kars'a geldiğini ama yalnız seçimleri değil, Kars'ın sorunlarını, kadınların neden intihar ettiklerini de yazacağını, dertlerini anlatırlarsa Kars için de iyi olacağını söylüyordu. Bazıları onları ayçiçek yağı dolu tenekeler, kutu kutu sabunlar ya da bisküvi ve makarna kolleriyle gelen başkan adayları sanıp seviniyorlardı. Merak ve misafirperverlikle onları içeri almaya karar verenler, önce K'ya havlayan köpekten korkmamasını söylüyorlardı. Bazıları da bunu yıllardır süren polis baskınlarının, aramaların bir yenisi sanıp kapıyı korkuyla açıyor, gelenlerin devletten olmadığına hükmedince de sessizliğe bürünüyorlardı. İntihar eden kızların aileleri ise, K kısa sürede 6 vakayı öğrenebilmişti, kızlarından hiçbir şikayeti olmadığını, olaya çok şaşırıp çok üzüldüklerini söylüyorlardı hep. Toprakla veya makine halısıyla kaplı, avuç içi kadar, buz gibi odalarda eski divanların eğri sandalyelerin üzerinde, evden eve geçtikçe sayıları artıyormuş gibi gelen ve hepsi kırık plastik oyuncaklar, arabalar, tek kolu kopmuş bebekler, şişeler ve boş ilaç ve çay kutularıyla itişerek oynayan çocukların arasında, ısınsın diye sürekli karıştırılan odun sobalarının, kaçak cereyanla beslenen elektrik sobalarının ve sessiz ama sürekli açık televizyonların karşısında, Kars'ın bitip tükenmeyen dertlerini, yoksulluğunu, işten atılanların ve intiharcı kızların hikayelerini dinlediler. Oğullarının işsiz olmasına, hapise düşmesine ağlayan analar, günde 12 saat hamamda çalışıp 8 kişilik ailesini zor doyuran tellaklar, çay masrafı yüzünden çayhaneye gidip gitmemek konusunda takıntılı işsizler, talihlerinden, devletten, belediyeden yakınarak kendi hikayelerini, memleketin ve devletin derdi gibi anlattılar K'ya. Bütün bu hikayelerin ve öfkenin bir noktasında, pencerelerden içeri vuran beyaz ışığa rağmen K girip çıktığı evlere, sanki bir çeşit alacakaranlığın çöktüğünü, eşyaların biçimlerini ayırt etmekte zorlandığını hissediyordu.